Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programı ile karşınızdayız. Bu hafta da kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ve ben Deniz İdris Topçuoğlu takım oyunu üzerine bir sohbet yapmayı planlıyoruz inşallah. Bu günümüzde özellikle narsizmin zirve yaptığı bir dönemde ki hocam diyor ki teknoloji bağımlılığı aynı zamanda narsizmin de bir göstergesidir. Bilimsel olarak bu açıklandı, ispat edildi diye söylemiştiniz hocam. Yanlış
yani
söylemiyorum.
Sebep ya da sonuç olarak
sonuç
ortaya
olarak
çıkabiliyor.
Ortaya çıkabiliyor. Evet. Dolayısıyla bizim biraz Türk milleti olarak da birlikte bir şeyler yapma noktasında eksiğimiz fazlasıyla var. Tek kişilik oyunları daha çok seviyoruz. Birlikte organize etmek, birlikte başarmak gerçekten bize zor gelebiliyor veya tahammül edemiyoruz. Bugün bu konuyu hocamla inşallah görüşmek ümidiyle karşınızdayız kıymetli dostlarımız. Bir yerde okumuştum hocam, buradan başlayalım isterseniz. Tabii. Dünya Nasıl Değişir diye bir kitap var, çok kıymetli bir eser bence. Orada diyor ki eğer diyor sonucun kimlere ait olacağı sizin için çok önemli değilse diyor, başarabileceğiniz şeylerin sınırı yoktur diyor.
Tabii.
Gerçekten ben çok etkilendiğim sözlerden birisiydi bu. Ama etkileniyorsunuz, okuyorsunuz da yapmak, esas yapmak mesele. Evet hocam, sizi bu konuda dinlemek istiyoruz. Nasıl olur da biz bu takım olarak hareket etmek, birlikte başarmak,
evet,
bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun engelleri neler? Buyurun hocam, söz sizde.
Evet, şimdi takım oyunu kelimesi kelime olarak, kalıp olarak birçok insanın da aşina olduğu bir kelime. Hı-hı. Ve ilk başta söylendiğinde bir futbol programı falan gibi de akla gelebilir. Hı-hı. Halbuki futboldan bağımsız olarak da düşünmeye çalışmak lazım. Yani biz maalesef bazen şöyle bir hata yapabiliyoruz. Belli kavramları, kelimeleri belli çatıların altına sıkıştırıyoruz. Oradan dışarıda düşünemiyoruz. Ama takım oyunu dediğimiz şey esasında hayatın her alanında, hayatımızın her alanında, başkası için değil, bizim için, kendimiz için düşünmemiz gereken önemli kavramlardan bir tanesi. Olayın tabii iki tane temel boyutu var. Bir tanesi şu, bizim inancımız, kültürümüz diyor ki bize beraber yaptığınız işte bereket vardır. Yani bir insan bir başına yapsa ya da iki, üç kişiyle beraber yapsa, iki, üç kişiyle yaptığı işin bereketi daha fazladır, verimi daha fazladır, geri dönüşü daha fazladır, etkisi daha fazladır. Dolayısıyla biz bunu bilenler, kabul edenler, inananlar, insanlar olarak mutlaka bu ilke doğrultusunda hayatımızı bir çerçeveye oturtturmaya dikkat etmek durumundayız. Bu birinci boyutu. Olayın ikinci boyutu da bireysel çalışma ve bireysel başarı zeka ürünüdür, zeka gerektirir ama takım oyunu ve takım çalışmasıyla başarıya ulaşmak çok daha fazla zeka gerektirir ve çok daha fazla başarıyı gerektirir. Dolayısıyla baktığımızda olayın manevi boyutuna baktığımızda manevi anlamda bereket dediğimiz şeyle çok bağlantılı takım oyunu.
Hı hı.
Maddi boyutuna baktığımızda da hem zeka anlamında, hem yetenek anlamında, hem sonuçlar anlamında takım oyununun beraber bir noktaya gitmenin, beraber bir sonuca ulaşmanın, beraber bir süreci götürmenin çok daha etkili, verimli olduğunu görüyoruz. O yüzden bu takım oyunu meselesini bir zihnimize koyalım, bir gündemimize alalım. Bununla alakalı kendi hayatlarımızda neler yapabiliriz diye. Bu noktada işte benim bazı tekliflerim var. Mesela İlk olarak takım oyunu dediğimizde, takım oyunu meselesini ben nasıl kendime uygularım diye düşündüğümüzde, bir, bizim bu dünyada öncelikli dertlerimiz var. Bu öncelikli dertlerimizin en başında kendimizi yetiştirmek gelmesi lazım. Kaç yaşında olursak olalım, genç olalım, yaşlı olalım, zengin olalım, fakir olalım, okumuş olalım, okumamış olalım, hangi noktada olursak olalım, bilmemiz gereken bir şey var. İnsan nefes alıp verdiği sürece kendini geliştirebilir, geliştirmeli, kendini değiştirebilir, değiştirmeli. Dolayısıyla kendini geliştirme ve değiştirme diye zorlu bir gündem varsa karşımızda ve vazgeçilmez bir gündem varsa, bunu tek başımıza mı yapsak daha verimli, daha aktif bir süreç geçirmiş oluruz, yoksa takım oyunuyla mı yapsak daha aktif, verimli bir süreç geçirmiş oluruz. Bu noktada baktığımızda işte büyüklerin bize çok güzel sözleri var, ifadeleri var. Mesela diyorlar ki kişi kendi eksiğine, kendi hatasına kör kalır diyorlar. Hakikaten de öyledir. Kişi kendi gözünü göremez diyorlar. Öyledir. Bir ayna lazım. O ayna başka bir insan olacak. Kendi kendimize, kendimizi yetiştirme sürecine girsek, hatalarımızı, eksiklerimizi tamamlama sürecine girsek illaki eksik bıraktığımız bir şeyler olacak. Ama bir ayna olsa karşımızda, ayna gibi bir insanımız, dostumuz, arkadaşımız olsa, o zaman çok daha iyi bir şekilde kendi hatamızı, kendi eksiğimizi görme imkanına sahibiz. En ufak bir toplantıya gitsek, en ufak bir insan huzuruna çıkacak olsak bir aynanın karşısına geçip kendimize çekidüzen veriyoruz. Aynı bunun gibi hangi işi yapıyorsak yapalım, ayna gibi bildiğimiz insanları karşımıza alalım, onlardan istifade edip bir bakalım kendimizde bir eksik var mı? Kendimizi bir toparlayalım, düzeltelim, yanlış giden şeyleri doğrultmaya çalışalım. Bu noktada tabii kim olabilir bizi düzeltecek insan sorusu akla gelebilir. Birkaç tane alternatifimiz var. Bu bir zenginliktir. Hangisi bize uyuyorsa, hangisinden daha çok verim alacağımızı düşünüyorsak onu değerlendirelim ama yine takım oyunu kavramını aklımızdan çıkarmayalım. Bir kişiyle oynamayacağız. 5 kişiyle, 10 kişiyle oynayacağız. Ne kadar çok insan varsa o kadar takım oyunu olmuş olabilir. Bu noktada baktığımızda mesela kendimizi düzelteceksek, ayna istiyorsak bizim aynamız olabilecek en önemli 3 tane insan annemiz, babamız, eşimizdir. Bir süre sonra çocuklarımız büyüdüğünde çocuklarımız da olabilir ama çocuklarımız büyüyene kadar biraz daha doğruyu yanlışı ayırt edip bizi doğru bir şekilde değerlendirebilene kadar annemiz, babamız ve eşimizin aynalığından istifade etmemiz lazım. Annemiz bizi nasıl değerlendiriyor? Çocukluğumuzdan bugüne, gençliğimizden bugüne geçirdiğimiz süreç içerisinde neler gördü bizde? Ne tür değişimler gördü? Ne iyiye gidiyor, ne kötüye gidiyor? Ne noktada eksiğimiz var, ne noktada fazlamız var? Maalesef herkese soruyoruz. Bizi hiç tanımayan insanlara da soruyoruz ama annemize, babamıza bu tür soruları çok sormuyoruz. Halbuki annemiz bizi doğduğumuz andan itibaren gören, bilen, bizi büyüten, bize emek veren, bizi takip eden insan ondan daha iyi mi bilecek başka insan, hiç tanımadığımız bir insan? Ya da babamız için de aynısı geçerli. Ya da bir noktadan sonra eşimiz için de aynısı geçerli. Yani her gün görüştüğümüz, en özel sırlarımızı paylaştığımız, en özel hayatımızı yaşadığımız bir insan, hiç maske takmadığımız insan eşimiz. Yani başka insana nazik olmak kolay, başka insana sabırlı davranmak, olduğumuzdan farklı davranmak kolay ama insan eşine maske takamaz. O yüzden eşimiz bize bizim en olduğumuz hali bilir. Dolayısıyla eşimizin bize aynalığı da çok çok önemli. Bu noktada işte ilk dikkat etmemiz gereken şey kendimizi doğrultma, düzeltme bir süreçtir. Bu süreçte mutlaka bir takım oyuna ihtiyacımız var. Kimden faydalanalım? Annemizden, babamızdan, eşimizden faydalanalım. Başka insan yok mu? İlla ki var. Yani bir büyüğümüz olursa o büyüğümüzün söyledikleri doğrultusuna gitmemiz de bize çok fayda kazandırır. Büyük meselesini maalesef yine ihmal ediyoruz. Yani büyükler etrafımızda azaldı veya azalmadı biz azalttık. Biz eskisi kadar görmüyoruz, biz eskisi kadar kulak vermiyoruz, biz eskisi kadar vakit geçirmiyoruz. Halbuki büyükleri düzenli olarak ziyaret etmek lazım. Ve sormak lazım, şunu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım, bu konuda ne düşünürsünüz, ne tavsiye edersiniz diye. Onların da bizi doğrultmaları, onların da bize yön vermeleri çok önemli. 5. kişi samimi dostlarımızdır. Bizi yıllardan beri tanıyan, güvendiğimiz, inandığımız, kalplerimizin buluştuğu, kalplerimizin birbirini tanıdığı, bildiği, inandığı insanların değerlendirmesi de çok önemli. Soralım, yahu diyelim sen beni övme, beni bir eleştir bakalım ne düşünüyorsun? Ne eksiğimi görüyorsun, ne hatamı görüyorsun diye. Şimdi burada tabii eksik görme meselesiyle alakalı iltifat almak kolaydır da eleştiri duymak çok kolay değildir.
Evet.
Ve biz maalesef anne babamız, eşimiz, büyüğümüz ve arkadaşımız, dostumuzdan değerlendirme istediğimizde kulağımız ilk iltifat cümleleri duymak isteyebilir. Onları hızlı geçelim. Onları da duyalım. Doğru olanların peşine düşelim. Doğru olanların devam ettirelim. Aman eksik bırakmayalım. Artırarak devam etsin hayatımızda ama eksiğimiz varsa ona da darılmayalım, gücenmeyelim. Fakat burada bir süzgeçten geçirmek şart. Yani karşı tarafın gördüğüyle benim düşündüğüm ve yaptığım her zaman aynı olmayabilir. Karşı tarafın eksik olarak gördüğü aslında eksik olmayabilir. Ama bunu duyacağız biz. Anlayacağız, kulak vereceğiz. Ve diyeceğiz ki hakikaten eşim beni eleştirirken doğru söylüyor mu, haklı mı? Bir değerlendireceğiz. Haklıysa mutlaka vicdan terazimizde hakkını verip düzeltmeye çalışacağız. Haksız olduğunu düşünüyorsak ona haksızsın demeyeceğiz. Şunu düşünmemiz lazım. Eşim beni niye yanlış anlamış olabilir? Ben burada olayın neresindeyim? Ve bunu düzeltmeye çalışacağız. Nasrettin Hoca'nın hepimizin bildiği çok önemli bir hikayesi var. Pardon, affedersiniz, Mimar Sinan'ın. Mimar Sinan malum anlatılır, ne kadar doğru ne kadar yanlıştır bilmiyoruz ama hakikati çok önemli. Meşhur camilerden bir tanesini yapıyor. Ondan sonra bir tane çocuk geliyor diyor ki bu minare diyor eğri diyor.
Evet.
Bu minare eğri. O da diyor ki öyle mi ya, nasıl eğri diyor. Ne tarafa eğri diyor, işte sağ tarafa eğri diyor. Hemen bir ip atıyor, işçilerini çağırıyor, çocuğu da çağırıyor. Hadi tutalım diyor ipi, sola doğru düzeltelim, o eğrilik gitsin diyor. Çocuğa da diyor ki düzeldiği zaman haber ver. Çekiyorlar, çekiyorlar, ip çekmeyle minare düzelir mi, düzelmez. Ama çekiyorlar, çekiyorlar, çocuk tamam diyor, tamam. Bakıyor, tamam, tamam diyor, tamam düzeldi şimdi. Eşimizle alakalı, anne babamızla alakalı, dostlarımızla alakalı da böyle durumlar varsa, bizde olmayan eğrilikler, olmayan yanlışlar görüyorlarsa, onları suçlamadan, karşı çıkmadan, reddetmeden, aynı Mimar Sinan'ın yaptığı gibi onları rahatlatacak, razı edecek, onların anlayabileceği bir noktaya getirmek lazım. Ama burada maalesef şöyle bir hata yapıyoruz. Hemen anlasın. Niye anlamadı ki? Nasıl anlamaz ki? Anlatıyor mu anlasın işte gibi hatalara düşüyoruz. Niye anladı, niye böyle düşünüyor diye bir şey yok. Düşünmüş, düşünmüş. Kendine göre sebepleri vardır. Bizden kaynaklanan bir sebep varsa onu düzeltelim. Ondan kaynaklanan bir sebep varsa o ondan kaynaklanan sebepleri kendisi düzeltecek. Ama süreç içerisinde düzeltecek. Buna da tahammüllü olmamız lazım. Anlatıyorum, niye anlamıyorsun diye kızmayalım eşimize. Annemize, babamıza. Anlatalım. Yaşayalım. Yani davranışımızda göstermemiz de çok önemli. Kimse aptal değil. Kimse anlayışsız değil. Kimse, hele ki bizim en yakınımızdaki insanlar, bizim düşmanımız değil. Dolayısıyla bizde bir eksik görüyorlarsa düşmanlıktan görmüyorlar, aptallıktan görmüyorlar, anlayışsızlıktan görmüyorlar. Öyle hissettikleri için, öyle algıladıkları için görüyorlar. Niye öyle algılıyorlar? Bilmiyorum, bir sürü sebebi olabilir. Ama böyle bir algılayış varsa o algılayışı düzeltmekle yükümlüyüz. Hem bu algılayış haklıysa zaten düzelteceğiz, kendimizde düzelteceğiz. Bu algılayış haksızsa onların algısını değiştirmeye çalışacağız. Maalesef eşler, anne babalar çocuklarını, eşlerini, birbirini çok çok yanlış anlıyorlar da sonrasında çok dönülmez küslükler oluyor, çok büyük kırılmalar oluyor veya soğumalar oluyor. İlişki zoraki devam ediyor. Yani evlilik olmuş bir şekilde boşanmaya da utanıyorlar. Öyle aynı evde yaşayan insanlar oluyorlar. Ya da işte anne baba diyor ki bu da evlat diyor, yani ne yapayım, atsam atamam, satsam satamam. Bu da diyor ki, evlat da diyor ki annem babam diyor, ne yapayım diyor, yani benim seçme hakkım yoktu diyor. Böyle birbirlerine zoraki tahammül ettikleri, birbirlerinden çok istifade etmedikleri, birbirlerinin gönüllerini çok yapmadıkları ama en önemlisi de birbirlerinin rızalarını almadıkları bir ilişki geliştiriyorlar. Halbuki biz bu dünyada yaşıyorsak herkesi boş verin, rızasını almamız gereken en önemli üç kişi annemiz, babamız, eşimiz. Bu üç insanın rızasını mutlaka ama mutlaka almak zorundayız. Alamamamızın en büyük sebebi işte o yanlış algılamalar, yanlış görmeler vesaire. Onları bir düzelteceğiz. O yüzden toparlarsam şunu diyorum birinci madde olarak. Takım oyunu yapacağız. Bir noktaya gideceksek, bir başarı elde edeceksek, bir süreçten geçeceksek, başka insanları da işin içine katarak beraberce o noktaya gitmeye gayret edeceğiz. Bunda da ilk gündemimize almamız gereken şey kendimizi düzeltmek, kendimizi değiştirmek. Kendimizi düzeltmekle alakalı annemiz, babamız, eşimiz, bir büyüğümüz ve bir dostumuzdan istifade etmemizde fayda var. Onlardan dinleyelim hatalarımızı, eksiklerimizi. Gerçekten haklılarsa değiştirelim, düzeltelim. Haksız olduklarını düşünüyorsak da onların algısını değiştirmeye çalışalım. İkinci mesele ilişkilerimiz meselesi. Yine ilişkilerimiz meselesinde bu anne baba eş durumuna gelmek istiyorum. Yani kendimizi düzelteceğiz, doğrultacağız ama ikinci olarak da ilişkilerimizi düzeltmemiz, doğrultmamız lazım. Eşimizle ilişkimiz üzerine bir takım oyunu yapmamız lazım. Tek başımıza olmaz. Şimdi bir insanın evindeki huzuru çok önemli. Eşiyle ilişkisi çok önemli. Evinde huzurlu olmayan insan, eşiyle ilişkisi kötü olan insan dışarıda ne kadar mutlu, huzurlu, başarılı olacak? Bakıyorum, ben görüyorum, insanlar var, başarılı olabiliyorlar. Bir noktaya gelebiliyorlar ama evlerinde huzurlu, mutlu değillerse, eşleriyle ilişkilerini bir noktaya getiremedilerse bir huysuz oluyorlar. Bir kırıcı oluyorlar, bir tahammülsüz oluyorlar, bir anlayışsız oluyorlar. Bu böyle olmasın için uzun süreli insan mutlu, huzurlu, başarılı, verimli, rıza gözeten, kalp kırmayan bir insan olmak istiyorsa evi düzeltecek çaresi yok. Ama evi düzeltmek için de işte onu da gündeme almak lazım ve ilişki tek taraflı olmadığı için, çift taraflı bir şey olduğu için iki tarafın da bu sürece katılması, dahil etmesi lazım. O yüzden ikinci madde, kendimizi düzelttikten sonra ilişkilerimizi düzeltmek. Bu ilişkilerimizi düzeltmenin de en önemli maddesi eşimizle ilişkimizi düzeltmek. Yani eşimizle ilişkilerimizde ters giden ne varsa onun üzerinde duralım. Ve ben şunu görüyorum, eşlerle ilişkilerin bozulmasında en önemli faktör olarak iki tane çok temel mesele. Bir tanesi, eşler ihmal edildiklerini, değer görmediklerini hissettiği için ilişki bozuluyor. Yani iki taraftan birisi kendisi kıymetsiz görüyorsa, eşinin ona kıymet vermediğini düşünüyorsa, eşinin ona ilgi sevgi göstermediğini düşünüyorsa veya başka insanlar kadar önemsemediğini düşünüyorsa, bu insan ilişkisinde problem yaşıyor. O yüzden bakacağız, şayet bizim eşimiz ilgi görmediğini, sevgi görmediğini, değer görmediğini düşünüyorsa o noktada bir rahatlatmamız lazım. İlgi anlamında ne bekliyorsa, sevgi anlamında ne bekliyorsa, değer anlamında ne bekliyorsa onu vereceğiz. İkinci olarak ilişkilerde en çok problem olan konulardan birisi eşlerimizin olumsuz etkilenecekleri insanlarla çok görüşmeleri. Yani birinci mesele haklı olabilir. Yani ilgi göstermiyoruzdur. Hakikaten hakkı vardır, ilgi gösterelim, toparlayabiliriz bunu. Ama olumsuz etkilenecekleri insanlarla çok görüşürlerse bu sefer hakkaniyet ayarları bozuluyor kadınlarda veya erkeklerde. Hakkaniyet ayarı ne demek? İşte mesela bir hanımefendi eşinden inanılmaz maddi imkanlar bekleyebiliyor. Sınırsız sorumsuz maddi imkan bekleyebiliyor. Ya da sınırsız sorumsuz sürprizler bekleyebiliyor, hediyeler bekleyebiliyor, israflar bekleyebiliyor. Bu neden oluyor? Görüştüğü insanların hayata bakışı yanlışsa ister istemez insan görüştüğü insanlardan etkileniyor. Ya da beyefendiye bakıyorsunuz, yine görüştüğü insanlar sıkıntılıysa eşinden devamlı şöyle makyajlı, böyle bakımlı, şöyle dikkatli, böyle ilgili, şöyle sevgili ama aynı zamanda çok iyi bir anne, ama aynı zamanda çok iyi bir ev hanımı falan olmasını bekleyebiliyor. Bunların hepsi aynı anda olmuyor. Fakat konuştuğu insanlar bir şekilde yanlış etkiliyorsa bu sefer o beklentiler hakikaten hakmış gibi, olması gerekirmiş gibi söz konusu olabiliyor. O yüzden ilişkimizi tamir etme, eşimizle ilişkimizi tamir etme anlamında, takım oyunu yapabilme anlamında ikinci olarak dikkat etmemiz gereken şey hem biz kendimiz için hem eşimiz için düşündüğümüz bir nokta, olumsuz görüştüğümüz insanları bırakmamız, değiştirmemiz lazım. Kendimiz olumsuz etkilendiğimiz insanlar varsa o çevreden biraz daha uzaklaşıp az görüşmeye başlayacağız. Olumlu etkilenebileceğimiz, bize hayrı tavsiye eden, bize doğruları tavsiye eden, bizi doğru bir şekilde etkileyen, beklentilerimizi sağlıklı bir hale getiren insanlarla görüşmeye, vakit geçirmeye dikkat edeceğiz. Bir diğer mesele de eşimizde böyle bir sıkıntı varsa eşimizle konuşup, anlatıp, paylaşıp, onunla değerlendirmesi yapıp, işte takım oyunu diyoruz ya, ama suçlamadan, ama haksız olarak görmeden, ama eleştirmeden güzel bir şekilde onu konuşacağız. Çünkü takım oyununun mantığının en önemli meselesi şudur. Kazanırsak beraber kazanırız, kaybedersek beraber kaybederiz. İlişkilerde en büyük problemlerden bir tanesi bu oluyor. Yani tartışma öyle bir noktaya geliyor ki bir taraf kazanmak için karşı tarafı her türlü vuruyor. Halbuki karşı taraf kaybetti mi sen de kaybediyorsun. Eşin haksızsa, eşin yanlışsa, eşin kötü gidiyorsa, eşin doğru yapmıyorsa sen de yanlış yapıyorsun. Sen de yanlış yapacaksın. Aynı evde yaşıyorsunuz, aynı hayatı paylaşıyorsunuz. O yüzden takım oyunu meselesini hiç unutmayalım. Kazanacaksak beraber kazanacağız ve asla kaybetmemeye çalışacağız. Kaybedersek beraber kaybediyoruz. O yüzden kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapalım. Anne babamızla ilişkimizde de böyle. Anne babamızla ilişkimizde doğrultmamız lazım. Bunda da kardeşlerimizle beraber takım oyunu yapalım. Anne babamızı da onun içine dahil edelim. Nasıl daha güzel anlaşabiliriz? Nasıl birbirimizden daha çok haberimiz olur? Nasıl birbirimizin rızasını daha çok gözetiriz? Nasıl birbirimizin gönlünü daha fazla yapabiliriz? Bu anlamda anne babaların zaman zaman huysuzlukları olabilir. Olur. Yaşı geçmiştir. Hayatta çok zorluklar çekmiştir. Bir noktaya gelmiştir. Hayatında bazı problemler vardır vesaire. Her neyse. O huysuzluklarına tahammül edebilmek bazen tek kişinin harcı olmayabiliyor. O gerginliğini almak için kardeşlerimizle takım oyunu yapacağız. Kardeşlerimizle yükü paylaşacağız. Düzenli olarak halini hatırını soracağız. İşte ben her gün soramıyorsam bir gün kardeşim soracak, bir gün ben soracağım. Birbirimizden haber alacağız, birbirimizden destek alacağız ama bu işi doğrultmak zorundayız. Anne babamızın rızasını kazanmak için. Bir diğer mesele, ilişkilerimizi söyledim. Bu bütün eşler ve anne baba konusundaki çerçeveyi arkadaşlarımız, çocuklarımız, dostlarımız konusunda da yapacağız. Ama çocuklarımız meselesini biraz daha açmak isterim müsaadenizle. Çocuklarımızla alakalı da takım oyununu önemseyelim. Takım oyunu dediğimiz şey, çocuğumuzu tek başımıza yetiştiremeyiz, yetiştirmeyelim. Başarılı olma şansımız düşer. Ya ne yapacağız? Annesini de, babasını da, eşimizi de işin içine katacağız. Yetmez. Öğretmeni de işin içine katacağız. Yetmez. Amcasını da işin içine katacağız. Dayısını da işin içine katacağız. Teyzesini de işin içine katacağız. Ne kadar etrafımızda güvenebileceğimiz, ortak çalışma yapabileceğimiz çocuğumuzun hayatında insan varsa onları da çocuğun eğitimine katacağız ki ancak bu şekilde bu kadar olumsuz etkinin söz konusu olduğu bir ortamda çocuğun eğitimini doğru bir şekilde yapabiliriz. Ama bakıyoruz insanlar anneyi bile işin içine katmıyorlar. Ya da anne işin içinde baba girmiyor işin içine çocuğun eğitimiyle alakalı. Hı hı. Bu şekilde başarılı olmak, iyi çocuklar, sağlıklı çocuklar, mutlu çocuklar, doğru çocuklar yetiştirmek mümkün olmaz. Anne baba mümkün olduğu kadar başka faydalı insanları da katarak takım oyunu yapacak. Fikirde birlik olacak, eylemde birlik olacak. Davranış aynı olacak, söylem aynı olacak. Çocuklar bu şekilde doğru bilgileri, doğru davranışları ala ala göre göre doğru bir şekilde yetişmiş olacaklar. Ama bu asla ve asla takım oyunu olmadan olabilecek bir şey değil. Çocuk yetiştirme meselesi. Bir diğer mesele işlerimiz meselesi. Yani özellikle maişet için yaptığımız ticari işlerimizde de ne kadar takım oyunu yapabilirsek o kadar iyidir. Takım oyunundan, ticaretten kastım takım oyunu 3 noktada. Birincisi yapabiliyorsak, becerebiliyorsak, işimiz müsaitse ortaklı gitmenin çok çok faydası var. Maalesef bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani insanlar küçük olsun benim olsun diyorlar. Kendimin patronu olayım diyorlar. Kimse beni sıkıştırmasın diyorlar. Veya işte bir ortaklık yapıyorlar. Küslüklerle sonuçlanıyor, dargınlıklarla sonuçlanıyor. Halbuki ticarette ne kadar ortaklık olursa, huzurlu, mutlu, anlayışlı ortaklık olursa o kadar bereket olacak demektir. Allah Teala'nın o kadar yardımı olacak demektir. O yüzden maişet için yaptığımız işte birinci madde ortakla yapabilirsek, ortakla beraber yapabilirsek o işte bereket olur. Ama çerçevesini çok iyi çizerek, beklentileri çok net belirterek. Bu iki tane noktada sıkıntımız var. Ortaklık yapalım. Ortaktan geri durmam ama çerçevesini çok net isterim. Yani nasıl bir anlaşmamız var? Ben ne koydum, sen ne koydun? Sen ne bekliyorsun, ben ne bekliyorum? Beklentilerimizi sağlıklı bir şekilde geliştirmemiz de çok önemli. Senin ne yapman gerekiyor, ne iş yapman gerekiyor, ne kadar yapman gerekiyor, ne kadar saat burada olman gerekiyor? Benim ne yapmam gerekiyor? Bunları yazılı halde birbirimize ifade eder, söylersek ortaklık sağlıklı başlar, sağlıklı gider. Ama maalesef yazmıyoruz. Ben söyledim, sen duymadın. Sen söyledin, ben anlamadım vesaire gibi bahanelerin ardına sığınıp uzun süreli ortaklıklar götüremiyoruz. Bu sefer bereketsizlik oluyor. Bununla hiç gerek yok. Net olalım ama ortaklık yapalım, ortaklıktan da geri durmayalım. Bu ticaretle alakalı, maişet işimizle alakalı takım oyunumuzun birinci maddesi. İkincisi, biz ne kadar iyi olursak olalım, beraber çalıştığımız insanlar iyi değilse o işte başarılı olmamız mümkün değil. Beraber çalıştığımız insanlar iyi derken nitelik anlamında iyi olacak ama ruh hali anlamında da iyi olacak. Yani niteliği var ama mutsuz, niteliği var ama yüzü gülmüyor. Niteliği var ama ayakları ters ters gidiyor, geri gidiyor işe gelirken bu da sıkıntı. Dolayısıyla beraber çalıştığımız insanların da gönlünü hoş tutmaya gayret etmemiz lazım. Ne kadar onların gönlünü hoş tutarsak, ne kadar onları da sürece dahil edersek, yönetim sürecine, iş yapma sürecine, iş tutma sürecine dahil edersek, sahiplenmelerini sağlarsak o kadar doğru başarılı bir iş götürmeye dikkat edeceğiz. Üçüncüsü, ticari anlamda takım oyunu yapabilmek için söylüyorum. Üçüncüsü, bizden hizmet alan, ürün alan insanı da işin içine dahil etmek lazım. Onun da mutlu olmasını, onun da fikir söyleyebilmesini, onun da geri bildirimde bulunmasını, onun da işin içerisinde kendini kıymetli, değerli bir yerde hissetmesini sağlamak lazım. O da işin içine girerse o zaman başarılı olmamak gibi, iyi gitmemek gibi bir alternatif olmaz diye düşünüyorum. Yani hem güzel, mutlu, huzurlu ortaklarımız olacak, huzurlu, mutlu çalışanlarımız olacak, huzurlu, mutlu müşterilerimiz olacak ve biz bunu bir takım oyunu şeklinde herkesin kendi rolünü oynadığı, herkesin kendine yer bulabildiği, herkesin kendini gösterebildiği bir takım oyunu şeklinde yaparsak başarı mutlak olacaktır diye düşünüyorum. Bu da dikkat etmemiz gereken üçüncü madde. Yani kendimizi inşa etmek için takım oyunu oynuyoruz. İlişkilerimizi toparlamak için, ticari işlerimiz için. Dördüncü olarak da insanın sosyal çevresi var. Ama ben bu sosyal çevreyi şöyle değerlendiriyorum. Sosyal çevre bir sebep üzerine ortaya çıkar. Yani ya akrabalık olur, ya komşuluk olur, ya hısımlık olur. Ya bir şekilde okulda tanışmıştır, bir şey olmuştur. Ya da bir sivil toplum çalışması yapıyordur, bir hizmet götürüyordur. Maalesef bu dönemde akrabalıklarla alakalı çalışmalar azaldı. Komşuluklar azaldı. Ama bir sosyal çevreye ihtiyaç var. O da bir sebep üzerine ortaya çıkacak. O sosyal çevremiz bizim hizmetlerimiz, yani topluma yaptığımız hizmetler üzerinden, toplum için yaptığımız katma, ürettiğimiz katma değerler üzerinden söz konusu olacak. Bunun için de bizim mutlaka ama mutlaka normal hayatımızın seyrinin içerisine sivil toplum çalışmalarını koymamızda fayda var diye düşünüyorum. O yüzden sivil toplum çalışması yaparken de takım oyunu benim kanaatim çok önemlidir. Onu da göz önünde bulunduralım. Takım oyunu ne demek? Yani bir hizmet yapacaksak beraber yapalım. Bir iyilik yapacaksak bir insanla beraber yapalım. Bir şey üreteceksek bir insanla beraber üretelim. Sadece ben üreteyim, sadece ben gözükeyim, sadece benim hayrım olsun diye düşünmeyelim. Başka insanların da hayrı olsun, başka insanların da katkısı olsun. Hadi siz programın başında çok güzel bir şekilde ifade ettiniz ya. Yani sonucun ne olduğu önemli değilse süreç harikulade bir şekilde gelişir. Yani sonuçta ben görüneceğim diye uğraşırsak evet, başka insanı katmamamız lazım ama sonuçta kim görünürse görünsün, kimden bilinirse bilinsin, her şeyi en ince detayıyla bilen bir Rabbimiz var. Biz yaptığımızı onun için yapıyoruz.
Bir söz var hocam, onu bizden olsun ama ünü bizim olmasın.
Ne kadar güzel. Yani, yani büyükler de eskiler de hep söylerler, hepimizin bildiği şey ama biraz düşünüp böyle hayatımıza uygulasak, diyor ki çok basit bir şey gibi geliyor bize ama çok önemli bir mesajdır. İyilik yap, denize at.
Evet.
Balık bilmezse Halik bilir. Hakikaten Halik biliyor. Onun bilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden işte dikkat etmemiz gereken bu sivil toplum çalışmalarında önemli noktalardan bir tanesi, yaptığımız hizmete başka insanları da katalım. O insanlar da sürecin içerisinde yer alsın. Az ya da çok yer alsınlar hiç önemli değil. Biz çok verelim, biz çok emek gösterelim, biz çok fedakarlıkta bulunalım. Bu bizim nasibimiz, bu bize dönecek, bu bizim için. Bu da bir lütuf. Yani bizim daha çok katkıda bulunmamız, üründe en çok payın bizim olması çok çok güzel. Ha, bilir bilmez insanlar hiç önemli değil. Bilen bilsin, ona dikkat etmek lazım. Şimdi bütün bunların sonucunda bu takım oyununu, bu bahsettiğimiz dört boyuta götürürsek o zaman hakikaten huzurlu, mutlu bir hayat yaşamış oluruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken çok çok önemli bir şey var. O da şu, her dört boyutta, yani kendimizi inşa ederken de, ilişkilerimizi inşa ederken de, ticari hayatımızı inşa ederken de, sivil toplum hizmetlerimizi inşa ederken de dikkat etmemiz gereken, toparlamamız gereken, göz önünde bulundurmamız gereken en önemli nokta, karşı tarafa imkan vermek, karşı tarafa güç vermek, karşı tarafa, karşı tarafı tercih etmek, ihsar yapmak yani. Yani bizim ihtiyacımız olduğu halde karşı tarafa vermek. Bizim haklı olmaya ihtiyacımız olabilir, eşimiz haklı diyelim. Bizim ilgiye ihtiyacımız olabilir, eşimize ilgi gösterelim. Bizim anlayışa, sabra, tahammüle ihtiyacımız olabilir, eşimize anlayış, ilgi, sabır, tahammül gösterelim. Biz haklı olmayı çok isteriz babamıza karşı, bırakalım o haklı çıksın. Biz haklı çıkmayalım. Biz içten içe bilelim bazen ama diyelim ki sen haklısın. Sen ne diyorsan olsun diyelim. Mehmet Said Kurt Gazeteleri'nin güzel bir sözü var. Diyor ki arkadaşlık peki ile devam eder diyor. Peki diyeceksiniz, peki. Babaya da peki, eşe de peki, arkadaşa da peki. Yani nefisle alakalı bizim kendi nefsi ihtiyaçlarımız, bedeni ihtiyaçlarımız, bencil ihtiyaçlarımız söz konusu olduğunda biz peki diyelim. Hak hakkaniyet söz konusu olduğunda olay değişir ama kendimiz söz konusu olduğunda peki diyelim. Ben senin az uyumanı istiyorum, peki. Ben senin şuraya gitmeni istiyorum, peki. Şunu yapmanı istiyorum, peki. Şöyle davranmanı istiyorum, peki. Hiç problem değil. Yeter ki şu takım oyununu kaldıracak noktaya gelelim. İnsan da kalpsiz değil, vicdansız değil, merhametsiz değil. Hele bizim eşlerimiz, bizim annemiz, babamız, bizim Allah rızası için bir araya geldiğimiz ortaklarımız, dostlarımız kalpsiz, merhametsiz değil. Hata yapabilirler, yanlış anlayabilirler, bizi sınayabilirler, bize yanlış davranabilirler ama biz doğru davrandıkça onlar da olgunlaşacak, onlar da görecekler. Yani kısa vadeli haklı olmayı göz önünde bulundurmayalım. Uzun vadeli haklı olmayı göz önünde bulunduralım. Kısa vadede haklı olmaya gayret eden insanlar birçok şeyi yıkarak haklı oluyorlar. Ama uzun vadede birçok şeyi kaçırmış oluyorlar. O yüzden ilk başta fedakarlık yapan bir soralım. İlk başta yanlış anlaşılan, hakkı verilmeyen, kıymeti bilinmeyen biz olalım. Hiç problem değil. Ama uzun vadede her şey yerli yerini bulacak, taşlar yerine oturacak. onun peşinde olmak lazım. Eşimiz anlayacak, ya bu adama ben aslında haksızlık yapmışım, bu hanımefendiye ben aslında haksızlık yapmışım diyecek. Ona göre tavrın tarzını değiştirecek. Anne babamız anlayacak, diyecek ki, ya diyecek, çocuğa biz biraz fazla yüklendik, bak aslında doğru davranıyormuş, biz yanlış anlamışız ama buna rağmen Allah razı olsun sesini çıkartıp bize karşı gelmedi, bize bir şey demedi, kalbimizi kırmadı diyecekler bunu. Ortağımız diyecek, ya ben bu adama bunu dedim ama aslında benim hakkım değildi, onun hakkıydı diyecek. Arkadaşımız diyecek, diyecekler bunu. Velev ki demesinler, hiç problem değil. Ama diyecekler, neticede bizim odaklanmamız gereken şey şu, peki diyelim, karşı tarafı kendimizden çok gözetelim, bize bir şekilde gelecek. Ben onu kendi hayatımda acizane çok gördüm. Yapabildiğim, becerebildiğim zamanlarda karşı tarafı gözettiğim zaman, karşı tarafa karşı tarafı gözettiğim konu döndü bana da geldi. Ona da geldi, bana da geldi. Ama ben kendime yontsam belki bana da gelmeyecek, ona da gelmeyecek. O yüzden bereket kavramını tekrar gündeme getirmek isterim. Bereket dediğimiz şey 2 artı 2 4 etmez demektir. 400 eder demektir, 4000 eder demektir, 400.000 eder demektir. O yüzden biz eşimizi kendimizden çok düşünürsek, çoluk çocuğumuzu, anne babamızı kendimizden çok düşünürsek, iş ortağımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi kendimizden çok düşünür ve onlardan yana kendimizden fedakarlık yaparsak, yaptığımız işimiz, ürünümüz, kazancımız, her şey bereketlenecek. Ona da yetecek, bize de yetecek. O da istifade edecek, biz de istifade edeceğiz. Ama bunu yapabilmek için ilk başta kalbi terbiyemizi sağlam tutmamız lazım. Kendimize ayar çekmemiz, kendimizi doğrultmamız, düzeltmemiz lazım. Bunun için de işte tekrar başa dönmek gerekirse gündemimizi alalım. Takım oyunu yapacağım ve bu takım oyununda ben beraberce herkese pas vererek, herkese pay vererek, herkese değer vererek, herkese içine katarak bu oyunu devam ettireceğim. Ve zaferden herkes pay almış olacak. Bir kazanç varsa da önce karşımdakini tercih edeceğim, sonra ben istifade edeceğim. Bu şekilde davrana düşünürsek hayatımızda birçok şey yoluna girecek diye acizane düşünüyorum. Ve çok mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak mümkün olacak diye düşünüyorum.
İnşallah. Gerçekten bunu başaran insanların da mutlu olduğunu zaten görüyoruz.
Tabii çok çok
otomatik
görüyoruz.
Yani tabii siz diyorsunuz mutlu olmak tek başına bir sebep olamaz ama önemli bir şey yani. Tabii. O da insanların büyük bir çoğunluğu huzur ve mutluluk peşinde koşuyorlar. İnşallah çok teşekkür ederiz hocam. Bu yönlendirmeleri hayata geçirmek mesele. Dinlemek zor ama yine yapmaya göre daha kolay.
Evet.
Yapmak daha zor. Ümit ediyoruz ki dostlarımıza bunlar çok farklı açılımlar sağlayacaktır iç dünyalarında, zihinlerinde ve daha farklı bakacaklardır eşlerine, büyüklerine, dostlarına, iş ortaklarına, çevresine paylaştıkları herkese çok daha farklı gözlerle bakacaklardır. Kıymetli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. İnsan bu programı Erkam Radyo'da Mehmet Dinç hocamızın güzel tavsiye ve yönlendirmeleriyle hızına devam edecek ve önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.